Ayrım 25, sayfa 670. Gandhi ayaklarının kendisini dua yerine taşıyamayacağı kadar zayıftı hala. Bir gün önce olduğu gibi onu başkalarının taşıdığı bir koltuğa oturtmak gerekti. Geçerken ellerini kavuşturup saygıyla eğilen yandaşlarının arasında Madame Lalpahva da bulunuyordu. Bombası yerli yerinde bir küme otun altında duvarın dibinde saklıydı. O da ellerini kavuşturup öldürmeye hazırlandığı adamı kayıtsızca selamladı. Gandhi'yi o güne kadar hiç görmemişti. Ama gözlerinin içinde Mahatma'nın değil, Firuzepur Hastanesi'nde yaralı yatan babasının görüntüsü vardı. Gandhi benim düşmanımdı ve geçişini kin dolu bakışlarla seyrettim diyecekti daha sonra. Gandhi düz zemindeki yerini henüz almıştı ki biri koşup ayaklarına kapandı ve kendisinin Tanrı'nın tecessümü olduğunu ilan etmesi için yalvardı. O bu tür gösterilerden nefret ederdi. Yine de hoşgörüyle gülümseyerek coşkun yandaşından oturmasını ve dua etmesini istedi. "Ben de tıpkı senin gibi bir ölümcül kişiyim," dedi. Abdel'in taksisi henüz servis kapısının önüne varmıştı. Bir rupi kâr etmek için ikinci kılavuz bir dakika gecikmişti. Karkare ona durumu bildirmek için sabırsızlıkla gözetliyordu. Yanına sokulup kulağına Madanlal'ın bombasının yerine yerleştirildiğini ve patlamaya hazır olduğunu bildirdi. Doğrudan doğruya Gandhi'nin sırtına bakan çatı penceresinin bulunduğu odaya ulaşmak ise hiç zor değildi. Parmağını göstermesi için bu odada kalan adama 10 rupi vermişti. Abde derhal Bace ve Gopal'e pencerenin karşısındaki yerlerini almalarını emretti. Henüz birkaç adım atmıştı ki silah satıcısı sahte Satu birden olduğu yerde dehşetle kala kaldı. Dünyada hiçbir kuvvet onu o odaya girmeye zorlayamazdı artık. Hiçbir kanıt, hiçbir vaat, hiçbir tehdit kapının eşiğini aşmasına yetemezdi. Vicdanının sesi kendisiyle konuşmaya başlamıştı. Rişileri ve jungle'ları kadar eski, bin yıllık geçmişi olan bir Hindistan'ın sesiydi bu. Kem gözlere ve simgelere çok inanan Hindistan'ın. Oda kapısının önünde oturan uşak tek gözlüydü. Onun bu sakatlığı çok kötü şeyler olacağının habercisiydi. Bace geriledi. "Bu adam tek gözlü," diye inildedi. "Odasına giremem ben." Vakit sıkıştırıyordu. Çimenlikte halk ayinleri okumayı bitirmişti ve Gandhi konuşmaya başlıyordu. Sesi o kadar zayıf çıkıyordu ki mikrofona rağmen işitilmiyordu ve bu nedenle Sushila Nayar söylediklerini teker teker tekrarlamak zorundaydı. Yorgunluğu yüzünden Gandhi'nin konuşmasını kısa kestiği apaçık belliydi. Çabuk davranmak gerekiyordu. Abde Bace'ye hemen yeni bir görev buldu. Hemen kalabalığın arasına karışıp elinden geldiği kadar Gandhi'ye sokulacak ve vakti gelince tabancasının kurşunlarını Mahatma'nın göğsüne boşaltacaktı. Gopal Godse ise çatı penceresinin yanında durup önceden kararlaştırıldığı gibi el bombasını işaret verilince fırlatacaktı. Gopal Godse hiç çekinmeden tek gözlü uşağın odasına daldı, kapıyı da ardından çekti. Karanlıkta el yordamıyla yürürken Gandhi'nin bir sözünü tekrarlayan Sushila Nayar'ın sesini işitti. "Müslümanların düşmanı olan Hindistan'ın da düşmanıdır." Pencerenin yanına varınca Abde'nin planında müthiş bir boşluk olduğunu hayretle gördü. Sabah bu yerleri gözlerken odanın içini incelemek zahmetine katlanmamıştı. Yapı çimenliğin pek aşağısında kaldığı için küçücük pencere yerden 2 metre yükseklikteydi. Genç Brahman pencere erişmesini sağlayacak bir dayanak noktasını boş yere aradı durdu. En sonunda tek gözlü uşağın şarpoyunu kavrayıp merdiven gibi onu duvara dayadı. Duvarda her şey yerli yerindeydi. Nathuram Godse kalabalık arasında Karkare'nin yerini sapladı ve bu sırada Amerikalı zencilerin uğradıkları kötü davranışlardan bahseden Gandhi'nin üzerine el bombasını atmak için hazır olduğunu gördü. Harekatı başlatmanın zamanı gelip çatmıştı. Elini çenesine götürdü. Abde onun bu sinyalini görür görmez Madame Lalpahva'yı uyarmak için derhal kolunu havaya kaldırdı. O da zaten tetikteydi. Kaçtığı günden beri hayal ettiği kutsal an gelip çatmıştı. İntikamını alabilecekti artık. Sigarasından derin bir nefes çekip bombasının fitilini ateşlemek üzere eğildi. "Verdiğimiz iyi kararlara dört elle sarılırsak," diye tekrar ediyordu Sushi Lanayar, "yepyeni ahlak katlarına doğru yükseleceğiz." İnfilakın gürültüsü cümlenin ardının anlaşılmasını engelledi. "Oh aman tanrım," diye inledi Sushi'yla. "Tam doğa sırasında ölmekten daha güzel bir ölüm umulabilir mi?" diye şaşırdı Gandhi. Tek gözlü uşağın odasında Gopal Godse çatı penceresine erişebilmek için insanüstü çabalar göstermişti. Ama şarpoyun ipleri merdiven olarak kullanılamayacak kadar gergindi. Kerevetin tahtasına tırmanıp ancak pencerenin kenarına kadar erişebilmişti. Elinden gelecek tek şey silah seslerini işitir işitmez pencere kenarına yapışıp el bombasını gelişi güzel sallamaktı. Ancak aralıklı tabanca patlamaları yerine Gandhi'nin sesini işitti. "Dinleyin, dinleyin, bir şey yok," diye ciğerlerini yırtarcasına bağırıp kalabalığı sakinleştirmeye çalışıyordu Gandhi. "Askerler manevra yapıyorlar. Oturun ve sakin olun. Dua devam ediyor." Çimenliğe tam bir şaşkınlık hakim olmuştu. Madanlal'ın bombası kimsenin canına dokunmamış, hiçbir zarar bile vermemişti. Ama katillerin darbelerini indirmelerini, sonra da kaçmalarını sağlayacak şaşkınlığı yaratmıştı. Kalabalığın şöyle bir dalgalanı vermesiyle beraber Karkare birden kendisini Gandhi'nin 5 metre önünde buluverdi. Şu anda Mahatma el bombalarından bir tekiyle paramparça edebileceği ideal bir hedef halindeydi. Tam davranacağı sırada tribünün üzerindeki çatı penceresinde bir tabancanın namlusunu bakışlarıyla araştırdı. Bir şey göremeyince beklemeye karar verdi. Gopal Godse bombasını gelişi güzel atmaktan caymıştı. Şarpoyun altına atlamıştı. Öfkeyle "diğerleri başlarının çaresine baksınlar ve işi becersinler," diye omurdanıp kapının tokmağını araştırdı. Öylesine sinirli ve heyecanlıydı ki bir türlü parmakları tokmağı çeviremiyordu. Paniğe kapıldı. Tek gözlünün odasında kapana kıstırıldığını sandı. Kanadı açınca gözleri ışıkla kamaştı. Sonra koşuşanlar arasında iki polis memurunun kollarından yakaladıkları Madanlal Pahva'yı gördü. Biraz ileride de tamamen şaşkına dönmüşe benzeyen kardeşi Naturam Apte'yi fark etti. Gopal hemen onların yanına vardı. Üçü bir an kararsız kaldılar. Uğradıkları fiyasko karşısında en sonunda suç ortaklarını terk edip kaçmayı kararlaştırdılar. Başları daha fazla derde girmeden Birla Havuz'dan çıktılar ve Abdi'nin göndermediği yeşil taksiye atladılar. Karkare eli el bombasının üzerinde kasılmış, hala çatı penceresinin aralığından tabancanın namlusunun görünmesini bekliyordu. Geçen her saniye Ahmet Nagarlı hancının kararlılığını biraz daha çökertiyordu. İşte bu sırada kalabalık arasında Bacı'yı gördü. 10 metre kadar uzağındaydı. "Ne yapıyor orada? Niçin ateş etmiyor?" diye kendi kendine sordu. Sahte Sadun'un silahını çekmeye ise hiç niyeti yoktu. Birkaç rupi uğruna aslında kendisini hiç ilgilendirmeyen bir serüvene atılmıştı. O ne bir ilkeci ne de bir melekti. Sadece tüccardı. İşi silah kullanmak değil, satmaktı. Karkare'nin öfkeli bakışlarından gözlerini kaçırıp o da kalabalığın arasına karıştı, kayboldu. Karkare bu sırada Birla Havuz'un girişindeki polis karakoluna iki polis tarafından sürüklenen Madanlal'ı gördü. O andan sonra aklına sadece bir tek düşünce hakim oldu. Kaçmak. Pencaplı çılgın bir göçmenin kendisine karşı gürültülü bir gösteri düzenlediği söylentisi yayılınca Gandhi üzülerek şöyle dedi. "Bugünden itibaren Pakistan'a gitmeye hazırım. Hükümet ve doktorlar izin verirlerse hemen yola çıkabilirim." Gülümseyerek, yüzü mutlulukla aydınlanarak ölümün eşiğinden döndüğünün farkında bile olmadan Gandhi taşıyıcılarının tuttuğu koltuğuna çıktı ve yandaşlarının alkışları arasında odasına döndü. Başarısız suikastin iki tertipçisi taksilerinin içinde müthiş bir başarısızlık duygusuna kapılmışlardı. Yeniden başına saplanan şiddetli bir ağrı yüzünden Naturam Godse yüzünü ellerinin arasına saklamıştı. Bundan sonra ne olup biteceği hakkında en küçük bir fikirleri bile yoktu. Tasarılarına öylesine körü körüne inanmışlardı ki başarıdan başka bir olasılığı akıllarının ucundan dahi geçirmemişlerdi. Şimdi ise tehlikeyle karşı karşıyaydılar. Göçmen Madanlal Pahva gerçek kimliklerini bilmiyordu ama Poona'dan geldiklerinden haberdardı ve gazetelerinin varlığını da işitmişti. Bu kadar bilgiden sonra polis rahatça onları tutuklayabilirdi. Başarısızlığın burukluğuna bir de utanç duygusu ekleniyordu. Eylemlerini gerçekleştirmek için kendilerinden para aldıkları Poonalı ve Bombaylı aşırı Hindulara da mahcup düşmüşler, verdikleri sözü tutamamışlardı. Hepsinden çok bu acınılacak serüvene atılmadan önce ayaklarına kapandıkları adamın güvenine ihanet etmişlerdi. Savarkar'a, Mesihlerine, Yiğit'e. Nathuram Godse kardeşine aile babası olduğunu, acele Poona'ya dönmesi gerektiğini ve kendisine temize çıkmak için bir bahane bulmasını hatırlattı. Sonra taksiyi durdurdu, Gopal aşağı indi ve Nathuram'ın uzaklaşmasını seyrederken kendisini lanetlediği başarısızlığının intikamını şu veya bu biçimde alması için yakardı. Bir Lahaus'da iki gün önce Gandhi'nin açlık grevine son verdiği andaki hava esiyordu. Durmadan geçmiş olsun telgrafları ve telefonları yağıyordu. Nehru ve Patel Mahatma'yı kucaklamak için koştular. Yüzlerce ziyaretçi ona sevgilerini ifade etmek için kapısının önünde kuyruklar meydana getirdiler. İlk gelenler arasında Edwina Mountbatten da vardı. "Beni kutlamaya gerek yok, en ufak bir cesaret gösterisinde bile bulunmadım," dedi eski kral naibinin eşine kurnazca edasıyla. Gandhi bir bombanın patladığını bir an bile düşünmemişti. Gerçekten askerlerin manevra yaptıklarını sanmıştı. "Eğer biri burnumun ucundan ateş etseydi," diye ekledi, "ben de gülümseyerek ve Rama'nın adını tekrarlayarak buna göğüs gerseydim, ancak o zaman sözlerinize layık olurdum." Yeni Delhi polisinin cinayet masası müdür yardımcısı D.W. Mehra gripten hasta yatıyordu. 20 Ocak akşamı hasta yatağına 3 haber getirdiler. Bunlardan birincisi Gandhi'nin halka açık dua toplantısında bir bombanın patladığını ve suçlunun yakalandığını bildiriyordu. 2 saat sonra ikincisinde suikast sanığının konuşmayı reddettiği bildiriliyordu. Mehra bunun üzerine derhal suçluyu konuşturmak için 3. derece sorgu sisteminin uygulanmasını emretti. Ama polis soruşturmasının yönünü saptayan 3. haber oldu. Yeni Delhi polis müdürü ve üstü D.J. Sanjevi imzasıyla gelen bu haberde şöyle deniyordu: "Bir Lahaus'daki suikastla ilgilenmeyin. Olaya bizzat ben el koyuyorum." Emir beklenmedik olduğu kadar garipti de. Her ne kadar altındaki imzanın sahibi Hindistan başkentinin polis müdürü unvanını taşıyorsa da şimdiye kadar cinayet suçlarıyla uğraşmak adeti hiç olmamış, bunları hep başarılı yardımcısına bırakmıştı. Aslında yönetiminin siyasal şubesinden gelen bu yüksek memurun polis soruşturmalarını yönetmek gibi bir özel zevki yoktu. Sadece bu görevin sonunda sağlayacağı avantajları düşünerek böyle davranmış olmalıydı. Sanjevi, emekli olmadan önce çamurluğunda flaması olan bir otomobilim, ona refakat eden bir cipim ve görevime geldiğim zaman bana selam duracak bir tören kıtasının olmasını isterim diye itiraf etmişti. Parliament Street'teki polis komiserliği binasında kapatıldığı hücresinde Madandal Pahva kahinlerin haber verdiği şöhretinin fiyatını ödemeye başlıyordu. Vücudu ezikler içinde, yüzü şişmiş halde, 2 saattir kendisini aralıksız sorguya çeken 3 polis memuruna yavaş yavaş teslim olmaya başlıyordu. Ama arkadaşlarına ihanet etmek de istemiyordu. Yeni bir girişimde daha bulunacaklarına inandığı için elinden geldiği kadar onlara meydanı serbest bırakmak niyetindeydi. Yine de çok önemli olduğu meydana çıkacak bir şeyi ağzından kaçırmadan edememişti. Çılgınlığa kapılıp tek başına davranan bir göçmen değil, bir örgüte dahil olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Örgütün üyeleri Gandhi'yi öldürmeye karar vermişlerdi. Çünkü Gandhi, Hindu göçmenleri, camileri ve Müslüman evlerini geri vermeye zorlamak istemişti. Çünkü onun yüzünden Pakistan'a 100 binlerce rupi ödenmişti. Çünkü Müslümanların imdadına koşmaktan hiç geri kalmıyordu. Gece daha ileri saatlerde suç ortaklarının yeteri kadar uzağa kaçtıklarını hesaplayarak suikastten önce nelerle ilgilendikleri ve zamanlarını nasıl değerlendirdikleri üzerine bazı ayrıntılar verdi. Sonra da dayanılmaz bir gösteriş isteğine kapılıp önemli bir ikinci bilgi daha kaçırdı ağzından. Savarkar'la tanıştığını ve onun evinde Gandhi'nin kötülüklerinden sık sık bahsedildiğini söyleyerek böbürlendi. suç ortakları konusunda sıkıştırılınca kaçamak cevaplar vermeyi başardı. Yalnız bir ad açıkladı. Onu da Hancı Karkare'nin adını Kirkre diye biri olarak verdi. Naturam Gotse'nin eşgali hakkında anlattıkları ise gerçeğe hiç uymuyordu. Mesleği dışında, Raştriya adında bir gazetenin müdürü olduğunu itiraf etti. Bu eksik ve yanlış imlalı isim yine de polis için umduğundan da değerli bir bilgiydi. Sorgu sırasında polis Hindu Mahasabha Partisi'nin genel merkezine ve Connaught Street'teki Marina Oteli'ne birer baskın düzenledi. Ancak buralarda kimseleri bulamadılar. Bacı çoktan Poona'ya giden bir trende yüzlerce kilometre öteye kaçıyordu. Karkare ve Gopal Gotse yanlış kimliklerle eski Delhi'de bir otele sığınmışlardı. Apte ile Naturam Gotse saatlerce önce Marina Oteli'ni terk etmişlerdi. Ama polisler 40 numaralı odanın masası üzerinde dördüncü bir önemli kanıt buldular. Bu daktilo ile yazılmış ve Yeni Delhi'deki bütün siyasal örgütlerin yöneticilerinin imzaladıkları Gandhi'nin açlık grevinden vazgeçmesini sağlayan bildirgeyi yerin dibine batıran bir makaleydi. Belge Hindu Mahasabha Genel Sekreterinin Ashutosh Lahir adında birinin imzasını taşıyordu. Polisin bu kişiyi sorguya çekmesi, tanıdıkları arasında Narayan Apte ve Naturam Gotse adında birilerinin bulunduğunu anlamasına yeterdi. Partinin bu sorumlusu bu zatların Savarkar'ın finanse ettiği ve Poona'da yayınlanan Hindu Rashtra adlı aşırı Hindu gazetesinin müdürleri olduğunu pekala biliyordu. Gece yarısı polisler Madanlal Pahva'nın ilk sorgusunu tamamladılar. Memnun olmaları için bütün nedenleri vardı. Birkaç saat içinde 6 suikastçinin katıldığı Savarkar yanlısı ve Mayıs ayından beri izlenen bir örgütün komplosuyla karşı karşıya olduklarını saptamışlardı. Ellerinin altındaki bilgiler Naturam Gotse ile Narayan Apte'yi derhal tanımalarını yetebilirdi. İyi bir sonuçtu bu. Aklı başında her polis o akşam suç ortaklarının en kısa zamanda tutuklanacakları konusunda rahatlıkla bahse girebilirdi. Ne var ki bu soruşturma çok iyi başladığı halde öylesine tutarsız, şaşırtıcı bir biçimde yürütülecekti ki 30 yıl sonra bile Hindistan'da hala ateşli tartışmalara sebep olacaktı.